Ayrım 7. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 64. 5. Kulleberg'deki büyük turna şenliği. Salı 29 Mart. Kulleberg uzun, alçak bir dağdır. Hiç öyle büyük ve heybetli değildir. Tepesi tarlaların, koruların ve birkaç fundalığın bulunduğu geniş bir düzlüktür. Yer yer çıplak kayaların çevresinde fundaların yükseltileri görülür. Manzarası güzeldir ama bu Skanya'nın başka yerlerinden farklı bir güzellik değildir. Tepeye doğru tırmanan biri biraz da hayal kırıklığına uğrar. Ama tepedeki düzlüğü aşıp da dağ silsilelerine doğru yaklaşır ve dik yamaçlara göz atarsa iş birden değişir. Binbir olağanüstü güzelliğin içinde buluverir kendini. Hangisine bakacağını şaşırır. Gerçekte Kulleberg, dağların çoğu gibi ovalar ve vadilerle çevrili, dört yanı toprak bir dağ değildir. Bir yanı denize doğru vurup gitmiştir, gidebildiği kadar. Dağla deniz arasına giren bir toprak şeridi de yoktur. Dalgalar doğrudan doğruya dağın eteklerine döver, dağın alt yanını kuşatan kayalıkları dilediklerince bozar, onlara yeni şekiller verirler. Onun için yukarılara doğru yükselen bu kayalıkların güzelliği denizin ve yardımcısı rüzgarın eseridir. Sarp kıyılarda rüzgarın devamlı kamçısıyla dövüle dövüle uçurumlar ve parlak sivri kayalar ortaya çıkmıştır. Suyun içinde tek tek sütunlar, daracık girişlerde karanlık mağaralar vardır. Dimdik çıplak inişler, bitkilerin kapladığı tatlı meyiller görülür. Küçücük birçok körfezin burnun meydana geldiği bu kıyıda çakıllara çarpan dalgalar sanki sonsuz bir ninni söyler. Dev kayalar suyun üstünde kemerler yapar. Sivri sığ kayalıklar dalgaların köpükleri arasında bir görünür, bir kaybolur. Bunların bazıları koyu yeşil suyun altında sonsuz bir uykuya dalmış gibidir. Dalgaların dövdüğü kayaların bağrında dev çukurlar, oyuklar açılmıştır. Görenin içinden dağın içlerine dalmak, ta Kullen'deki cinli mağaraya kadar gitmek gelir. Böğürtlenler ve diğer dağ bitkileri bu sarp yamaçlara, kayalara tırmanır, oyuklara sokulur. Ağaçlar büyümüş ama rüzgarın zoru karşısında dağın bağrına sığınmış, birer çalılık haline girmiştir. Meşeler toprağın üstüne yatmış, alçacık gövdeli gürgenler, yeşillikten çadırlarını, çukurlar ve kıvrımlar arasına kurmuştur. Binbir güzelliklerle dokunmuş bu yamaçları, aşağısında engin ve mavi deniz, üstünde parıldayan duru göğüyle Kulleberg, insanları öylesine kendine çeker ki, bütün yaz boyu onlarla dolup taşar. Ya hayvanlar? Onları buraya çeken nedir? Hemen bir cevap verebilir miyiz bilmem. Ama her yıl bu dağda bir şenlik düzenlerler. Bu, akıllardan silinip gitmiş, çağlardan beri adet ola gelmiştir. Mamafi, şenlik için niye buranın seçildiğini anlamak için, denizden gelen ilk dalganın kıyı köpükleriyle örttüğü anda orada olmak gerekirdi herhalde. Şenlik başlayacağı zaman geyikler, karacalar, tavşanlar, tilkiler ve bütün diğer dört ayaklılar insanlara görünmemek için geceden buraya gelirler. Güneş doğmazdan az önce şenlik alanındaki yerlerini alırlar. Şenlik yolun sonunda, adanın doruğuna hayli yakın bir korulukta yapılır. Şenlik yeri dört yanından yuvarlak yükseltilerle çevrilidir. Yanına kadar varılmadıkça fark edilmez. Zaten Mart ayında bir insanın kalkıp da buraya gelmesi pek düşünülemez. Bütün yaz boyunca tepeler arasında dolaşan, dağa tırmanan yabancılar kalabalığını sonbahar fırtınaları aylarca önce kovmuştur. Burundaki deniz fenerinin bekçisi, Kullagard'da oturan yaşlı kadın, Kullan çiftliğinin sahibi ve onun adamları hep alıştıkları yollardan gider gelir, ıssız fundalıklara sokulmazlar bile. Şenlik yerine geldiklerinde dört ayaklılar tepelere yerleşir. O günün genel barış günü olmasına, hiç kimse için korkacak bir şey bulunmamasına rağmen, her hayvan türü diğerlerinden ayrı bir yerde oturur. O gün bir tavşan yavrusu, uzun kulaklarından tekinin ucunu bile tehlikeye atmadan, tilkilerin oturduğu tepeden geçebilir. Ama gene de hayvanlar ayrı ayrı topluluklar halinde bulunurlar. Adet böyledir. Dört ayaklılar yerlerini alınca, kuşların gelmelerini beklerler. Hemen her seferinde şenlik günü hava güzel olur. Turnalar hava tahmininde pek ustadırlar. Eğer yağmur varsa şenlik için hayvanları çağırmazlar. Ama hava berrak olduğu ve gözle görülür hiçbir kötü belirti bulunmadığı halde kuşlar görünürlerde yoktur. Dört ayaklılar beklerler onları. Şaşılacak şey, güneş doğalı hayli olmuştur. Kuşların çoktan yolda olmaları gerekir. Bakınca sadece ovanın üstünden geçen birkaç kara bulut görülür. Ama işte, bu bulutlardan biri Sund sırtlarında Kullaberg'e doğru yönelir. Şenlik yerinin üstüne gelir ve durur bulut. Birdenbire şarkı ve cıvıltı sesleri kesilir. Alçalır, yükselir. Sonra tekrar alçalıp tekrar yükselir. Sonra bütün bulut tepeye konar. Bu öylesine ansızın olur ki, bir anda tepe boz tarla kuşlarının, alaca ispinozların, benekli sığırcıkların ve sarı yeşil iskete kuşlarının örtüsü altında sanki kaybolur. Ardından ovanın üstünde hafif bir sis belirir. Sis, ev kümelerinin, kulübelerin, şatoların, köy ve kasabaların üstünden geçerken gidişini ağırlaştırır. Sanki her keresinde topraktan boz renkli bir toz yığınını döndüre döndüre kendisine çeker. Sis büyür, büyür, sonunda Kullaberg'e yöneldiğinde artık belli belirsiz bir sis değil, gölgesi Högenas'tan Mölle'ye kadar bütün araziyi kaplayan yoğun, koca bir bulut olmuştur. Şenlik yerinin üstünde durduğunda güneşi kapatır. Bir an yere serçe yağmaya başlar. Bulutun orta yerinde uçanlar gün ışığını göremez olurlar. Ama işte kuş bulutlarının en irisi şimdi gelmektedir. Her yandan gelen kuş sürüleriyle doludur. Koyu maviye çalan kül rengindedir. Tek bir güneş ışını delip geçemez koca bulutu. Bir kasırgaya benzer. Karanlık ve ürkütücüdür gelişi. Korkunç çığlıklar, en alaycı gülmeler, duyanda karanlık bir duygu uyandıran gaklamalar, bir cehennem gürültüsü gibi çınlar. Sonunda bulut, uçuşan ve gaklayan karga, ala karga, kuzgun yağmuru halinde dağılıp yok olunca herkes bir oh çeker. Daha sonra gökte, bulutların dışında da bazı görüntüler şekillenmeye başlar. Doğuda ve kuzeydoğuda noktalı düz çizgiler ortaya çıkar. Bunlar Smaland'dan gelen orman kuşlarıdır. Dağ tavukları, çalı horozları, 2 veya 3'er metre aralıklı dizilmiş bir sıra halinde uçarlar. Nils Holgersson'un yaban kazlarıyla uçtuğu yıl, şenlik yerine en geç gelen Akya'yla sürüsü oldu. Gerçekten de Kullaberg'e gelmeleri için bütün Skanya Ovası'nı enlemesine bir baştan bir başa geçmeleri gerekiyordu. Ayrıca yola koyulmadan önce saatlerdir kavalını çala çala ardındaki boz fareleri Glimmingeus çatosundan uzaklara götüren çocuğu aramak zorunda kalmışlardı. Erkek puhu, kara farelerin güneş doğduktan hemen sonra dönecekleri haberini getirmişti. Öyle olunca Flammea'nın kavalını susturmanın bir tehlikesi kalmıyordu. Hem ardında boz farelerden kurulu bir merasim alayıyla ağır ağır gitmekte olan Nils'i ilk fark eden Akya'da olmamıştı. Bir ok gibi yere dalıp onu kavradığı gibi havalanan o değildi. Bütün bunları yapan Bay Ermenrich'ti. Leylek Hazretleri tek başına parmak çocuğu aramaya koyulmuştu. Yuvaya getirip bıraktıktan sonra bir önceki akşam onu hor gören bir tavır takındığından dolayı çocuktan özür diledi. Nils memnundu. Leylek'le çabucak dost oldular. Akya daha da çok yakınlık gösterdi. Yaşlı başıyla çocuğun koluna süründü ve başı darda kalanların yardımına koştuğu için övdü. Bu arada çocuğun hakkı olduğundan fazla övülmeyi kabul etmediğini de belirtmemiz gerekir. "Yok yok Akya ana," dedi. "Sırf kara farelere yardım olsun diye boz fareleri çekip götürdüğümü sanmayın. Asıl amacım Bay Ermenrich'e benim de bir işe yaradığımı göstermekti." O zaman Akya Leyla'ya döndü. Parmak çocuğu Kullaberg'e götürmenin doğru bir iş olup olmadığını sordu.
"Benim fikrimi sorarsanız," diye ekledi, "kendimize güvendiğimiz kadar ona da güvenebiliriz."
Bay Ermenrich de Akya'ya bütün kalbiyle onun şenliğe götürmesini öğütledi.
"Hiç sorulur mu Akya ana?" dedi. "Parmak çocuğu tabii şenliğe götürmek lazım. Gece bizim için çektiği bunca zahmeti ödeyebilmek bize ancak gönül rahatlığı verir. Hem ben dün akşam yüzüne karşı öyle kötü davrandığım için şenliğe onu kendi sırtımda götüreceğim."
Aklı başında yaptığını bilen kimselerin övgüsü kadar insana hoş gelen çok az şey vardır. Nils kendini hiçbir zaman bu kadar mutlu hissetmemişti. Ata biner gibi Bay Ermenrich'in sırtına atladı, yola koyuldular. Yolda zaman zaman endişelenmedi değil. Çünkü Bay Ermenrich uçma sanatının ustasıydı. Yaban kazlarından hayli farklı olarak bir hızla uçuyordu. Akya kanatları aynı hızla çarparak tek düze uçup gidiyordu. Oysa Bay Ermenrich ustaca gösteriler yaparak vakit geçiriyordu. Kah baş döndürücü bir yükseklikte, kanatlarını kımıldatmadan havada süzülerek hareketsiz kalıyor, kah düşen bir taşın hızıyla aşağılara dalıyordu. Öyle ki tepe üstü toprağa çakılıp kalacağını sanırdınız. Yahut da bir hortum gibi gitgide daralan halkalar halinde Akya'nın çevresinde fır dönerek gönlünü eğlendiriyordu. Oğlan böyle bir şey görmemişti ömründe. Bir yandan korkuyordu ama bir yandan da sorsanız bugüne kadar böylesine güzel bir uçuş yapmadığını tereddütsüz söylerdi. Uçuşa bir kere Akya'nın sürüsüyle birleşmek üzere Vombsjö'de ara verdiler. Sonra dosdoğru ver elini Kullaberg. Yaban kazlarına ayrılan tepeye indiler. Çevresine göz gezdirince çocuk, korulardan birinin üstünde karacaların çatallı boynuzlarını, bir diğerinde de balıkçıl kuşlarının kül rengi tepeliklerini fark etti. Bir tepe tilkilerden kırmızıya, başka bir tepe deniz kuşlarından siyah beyaza, bir diğeri ise ev ve tarla farelerinden kül rengine kesmişti. Tepelerden birinde durmadan gaklamakta olan kara kargalar yer alıyordu. Bir diğerinde bir türlü yerinde duramayan tarla kuşları vardı. Her an işlerinden biri havaya fırlıyor, sevinç dolu şarkıların namelerini çevresine yayıyordu. Oyun ve gösterilerle dolu şenliği, havada yaptıkları bir dansla kargaların açmaları adet haline gelmişti. Kargalar iki sıra oluyorlar, birbirlerine bir yaklaşıp bir uzaklaşarak uçuyorlardı. Aynı hareket kerelerce tekrarlanıyordu. Oyunun kurallarına tam giremeyen seyirciler için bu dans biraz yavanmış gibi geldi. Kargalar danslarıyla pek övünüyorlardı ama diğer hayvanlar gösteri bittiğinde bayağı sevindiler. Bu dans onlara bir anlamda kışın fırtınanın lapa lapa kar tanelerine yaptırdığı hareketler gibi donuk ve renksiz geldi. Herkesin içine hüzünlü bir hava çöktü. Sabırsızlıkla daha neşeli bir şeyler beklemeye başladılar. Uzun zaman beklemeleri de gerekmedi. Daha kargalar danslarını bitirir bitirmez tavşanlar ortaya çıktı. Pek de düzgün olmayan bir sıra halindeydiler. Bazen tek tektiler. Bazen üçü dördü bir arada. Hepsi arka ayaklarının üstüne kalkmışlardı. Sonra öylesine hızla koştular ki uzun kulakları dört yana savrulmaya başladı. Bir yandan koşuyor, bir yandan da fır fır dönüyor, ön ayaklarıyla göğüslerine vurarak sesler çıkarıyorlardı. Bazıları taklalar atarken, bazıları der top olup tekerlek gibi yuvarlanıyorlardı. Tek ayak üstünde olduğu yerde dönenleri, ön ayaklarının üstünde yürüyenleri vardı. Bütün bunları bir düzene bağlanmadan yapıyorlardı. Ama tavşanların dansı müthiş neşeliydi. Seyreden hayvanlar soluk soluğa kaldılar. İşte ilkbahar artık. Neşenin, zevklerin geri gelmesi demekti bu. Kış bitmişti. Yaz yaklaşıyordu. Yaşamak çocuk oyuncağı demekti o zaman. Tavşanlar cümbüşlerini bitirdikleri zaman marifetlerini gösterme sırası büyük orman kuşlarına gelmişti. Pırıl pırıl karalar giyinmiş, kızıl kirpikli 100 kadar çalı horozu meydanın ortasındaki büyük meşenin üstüne kondular. En üst dala konmuş olanı tüylerini dikti, kanatlarını indirdi ve kuyruğunu dipteki beyaz tüyleri görünecek kadar gererek yelpaze gibi açtı. Sonra boynunu gerdi, gırtlağını şişirerek derinden derine bir name tutturdu. Çıkardığı bütün ses bu oldu. Sonra da hançeresinden kopup gelen birkaç söz. Gözlerini yumdu ve mırıldandı.
Dinle bak ne güzel.
Öylesine kendinden geçmişti ki çevresindeki her şeyi unuttu. İlk çalı horozunun sesi daha çınlarken onun bir altındaki dalda bulunan üç horoz ötmeye başladı. Onlar daha bitirmeden altlarındaki 10 horoz başladı. Böylece daldan dala geçerek 100 horozun hepsi birden aynı şarkıyı tutturdular. Ötüyor, gulukluyor, seslerini çınlatıyorlardı. Hepsi de kendilerinden geçmişti. Bu hava bulaşıcı bir sarhoşluk gibi dinleyen hayvanları da sardı. Demin kuş gibi sevinçle damarlarından koşuşan kan şimdi ağırlaşmış ve ateşlenmişti.
Bahar! Gerçekten bahar! Diyordu hayvanlar. Kışın soğuğu uçtu gitti. Yeryüzünü yeniliğin ateşi sardı.
Çalı horozlarının başarılarını görünce dağ tavukları yerlerinde duramadı. Konabilecekleri ağaç olmadığı için oyun alanına doğru uçtular, çalılıklara kondular. Yüksek çalılıklar arasında sadece kuyruklarının nazlı nazlı kıvrılmış tüyleri ve kocaman gagaları görünüyordu. Onlar da bir türkü tutturdular. Dağ tavuklarının çalı horozlarıyla rekabete giriştikleri an umulmadık bir iş oldu. Bütün hayvanların çalı horozlarına dikkat kesildikleri anı fırsat bilen bir tilki, yaban kazlarının bulunduğu tepeciğe doğru süzüldü. Sinsice tırmandı. Kazlardan biri onu fark ettiğinde tepeye çoktan varmıştı bile. Kaz, tilkinin iyi niyetle aralarına sızmayacağını düşündüğü için bağırmaya başladı.
Kazlar, kendinizi koruyun! Kazlar, kendinizi koruyun!
Tilki onun üstüne atladı, boğazını dişledi. Belki de onu susturmak istiyordu. Ama diğer kazlar bağırtıyı işitmiş, çabucak havalanmışlardı. Diğer hayvanlar başlarını o yana çevirdiler ve kazlardan boşalan tepenin üstünde ağzında boğazlanmış bir kazla tilki Smayr'ı gördüler. Smayr, şenlik gününün barışını bozmuştu. Akya ve sürüsünden öc almaktan vazgeçmediğine bin kere pişman olacak kadar ağır bir cezaya çarptırıldı. Tilkilerden meydana gelen bir topluluk hemen çevresine aldı. Tilkilerin atalarından kalma geleneğine uyarak onu sürgüne mahkum ettiler. Tilkilerden hiçbiri cezasını hafifletmeye yanaşmadı. Böyle bir şey yaparlarsa şenlik meydanından kovulacaklarını ve bir daha da oraya ayak atamayacaklarını hepsi biliyorlardı. Sonuç olarak oy birliğiyle Tilki Smayr'a sürgün cezası verildi. Bundan sonra Skanya'da oturmak ona yasaktı. Karısını, akrabalarını, av bölgelerini, sahip olduğu ev, sığınak ve barınaklarını terk edecek, tarihini başka yerlerde deneyecekti. Bütün tilkilerin Smayr'ın bu cezaya çarptırıldığını bilebilmeleri için de tilkilerin yargıcı, hayvanın sağ kulağının ucunu dişleriyle kopardı. Kana susamış genç tilkiler hemen bağırışmaya başladılar ve Smayr'ın üstüne atıldılar. Tabanları yağlamaktan başka çare kalmamıştı. Peşinde genç tilkilerden bir sürü olduğu halde Smayr, Kullaberg Dağı yamaçlarına doğru vurdu gitti. Bu esnada dağ tavuklarıyla çalı horozları oyunlarını sürdürüyorlardı. Kendisini öylesine şarkılarına vermişlerdi ki, etrafta olup bitenden haberleri bile yoktu. Bunların yarışması biterken sıra Hakenberg'e geyiklerine gelmişti. Koca geyikler ikişer ikişer eşleşip toptan toslaşıyorlardı. Büyük bir hırsla birbirinin üstüne atlıyor, çatallı boynuzlarını var güçleriyle birbirlerine çarpıyor, böylece karşısındakini geriletmek uğruna uğraşıyorlardı. Ayakları çalıların arasındaki tümsekleri kazıyordu. Solukları bacadan duman çıkar gibi çıkıyordu. Boğuk çığlıklar atıyorlar, omuzlarından aşağıya ter sızıyordu. Çevredeki bütün tepelerde heyecanlı bir sessizlik hüküm sürüyordu. Hayvanların içinde yeni duygular uyanmaktaydı. İlkbaharın getirdiği taze bir güçle hepsi kendini daha canlı, daha cesur, daha kuvvetli, bütün maceralara hazır ve tetikte hissediyordu. Hiçbiri birbirine karşı şu anda bir hınç duyuyor değildi. Ama gene de kanatlarla boyun tüyleri dikiliyor, pençeler sivriliyordu. Geyikler toslaşmayı biraz daha uzatsalar, neredeyse bütün tepeciklerin üstünde bir boğuşmadır başlayacaktı. Çünkü hepsi, işlerinin hayatla dolup taştığını, kışın verdiği uyuşukluğu yendiklerini, gövdelerinden kuvvet fışkırdığını gösterme hevesine kapılmıştı. Ama geyikler boğuşmayı kestiler. Tepeden tepeye bir fısıltı yayıldı. Turnalar geliyor. Gerçekten de alaca bulaca renklere bürünmüş, dalgalanan uzun tüyleri geriye doğru kırmızı sorguçlu bozkuşlar gelmekteydi. Uzun bacaklı, ince çevik boyunlu, küçük kafalı, uzun yapılı kuşlar, yamacı süzülerek ve sanki esrarlı bir baş dönmesinin etkisinde hafifçe salınarak indiler. Öne doğru kayıyorlar, yarısı uçup, yarısı dans ederek birbirlerinin üstünde dönüyorlardı. Kanatları zarif bir şekilde açılmış, akıl almayacak bir çeviklikle hareket ediyordu. Danslarında kendilerine has ve anlatılması mümkün olmayan garip bir yan vardı. Boz gölgeler, gözün takip etmekte güçlük çektiği bir oyun oynuyorlar diyebilirdiniz. Ve bu oyunu onlara sanki ıssız bataklıkların üstünde yüzen sis dalgaları öğretmişti. Büyülü bir hava vardı bu dansta. Kullabert Dağı'na ilk gelenler neden bu şenliğe turna şenliği dendiğini şimdi anlıyorlardı. Yabansı bir yanı olduğu halde bu dans, görende sadece tatlı bir gevşeme duygusu yaratıyordu. Kimse de bu duygunun üstüne gitmeyi düşünmüyordu. Ama kanadı olan olmayan, herkesin içinde, bulutların ta üstüne çıkmak, onların ardında olanları aramak, onları yere doğru çeken gövdelerinin ağırlığından kurtulup, göğe doğru uçma duygusunu uyandırıyordu. İşte hayatın ötesinde saklı, bu erişilmez şeyin özlemini, hayvanlar yılda bir gün, o da turnaların büyük dansını seyrederken duyarlar. 7. ayrımın sonu. Sayfa 72.